Merhabalar, aklımda kalanlara hoş geldiniz. Ben Buse. Erkeklerin yazdığı tarihte görünmeyen milyonlarca kadın var aslında. Bazılarının adı tarihten silinmeye çalışılmış, bazılarının eserleri erkeklere mal edilmiş, bazı kadın yazarlarsa sesini duyurabilmek için erkek adıyla kitaplarını yayınlamışlar. 8 Mart'ın anısına bu bölümde bu kadınları konuşacağız. İyi dinlemeler. Tarihçi Dean Keith Simonton 40 yılı aşkın süredir deha konusunda araştırmalar yapıyor. Özellikle de böyle deha ile özdeşleştirilen alanlarda kadın temsilinin ne oranda olduğunu araştırmış. Onun kitabından alıyorum bu verileri. Tarihteki dikkate değer siyasi figürlerin yüzde kaçı kadın biliyor musunuz? Sadece %3'ü. Peki bilim tarihinin ileri gelen kadınları? Sadece %1. Yani erkeklerden oluşan koca denizdeki tek bir damla. Hatta daha kadın dostu bir alana bakmış ki o da yaratıcı yazarlık. Burada bile kadınlar büyük yazarların sadece %10'unu oluşturuyor. Tam burada Amerikalı yazar Catherine Nicholson'ın 10 sene önce yaptığı kontrollü bir deneyden bahsetmek istiyorum size. Kendini böyle yazar yorgunluğundan muzdarip bulduğu bir zamanda, hele ki cinsiyet önyargıları üzerine yapılan araştırmalardan da sonra, bir test yapmak istiyor. Son romanını anlattığı bir sunum mektubu hazırlıyor. 50 edebiyat temsilcisine önce kendi adıyla, sonra bir erkek adıyla açtığı bir e-mail hesabı üzerinden, George Lair adıyla, aynı 50 edebiyat temsilcisine teker teker gönderiyor. Sonuç ne oluyor dersiniz? Aslında var olmayan George'un taslağı 17 kez değerlendirmeye alınırken Catherine'in kendi adıyla paylaştığı taslağı sadece 2 kez talep edilmiş. Hatta şurası çok ilginç. Yazar diyor ki George'a gelen red mektupları bile Catherine'e yazılanlardan çok daha samimi, çok daha yüreklendiriciydi. Erkek adıyla gönderdiği taslak şöyle yorumlar almış. Zekice, iyi kurgulanmış, heyecan verici ama kendi adıyla gönderdiği taslaklar için ana karakterlerin çok fazla alıngan olduğu gibi yorumlar almış. Belki biliyorsunuz böyle aynı özgeçmişi bazen erkek bazen kadın bir aday gibi tanıtıyorlar ve ne hikmetse erkek adayın aynı özgeçmişle ilgili pozisyon için daha uygun bulunduğu çalışmalar da var. Oraya bu bölümde girmeyeceğim ama edebiyatta bile kadının adı çok az yer alıyor dedik ya. Bugün tanıdığımız o büyük kadın yazarların bazılarının hakikaten vakti zamanında kendi adıyla değil de bir erkek adıyla kitap yayınladıklarını biliyor musunuz? Baya baya erkek ismi kullanmışlar. O zamanın kadınlarıyla empati yapmamız mümkün bile değil. Birazdan size geçmiş dönemdeki kadınlara verilen, hatta verilmeyen değeri anlattığımda ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. O yüzden neden kendi isimlerini kullanmamışlar ki diye şaşırıyoruz ama onlar sırf kadın oldukları için fikirlerinin ciddiye alınmayacağından korkmuşlar. Bölümün ilerleyen dakikalarında sayacağım. Duyduğunuz bazı isimlere gerçekten hayret edeceksiniz. Ama bu isimlerden önce ve kadınların tarih boyunca nasıl ikinci sınıf varlık muamelesi gördüklerine şahit olmadan kadınlara yöneltilen o şahane argümanı tartışmak istiyorum. Hani soruyorlar ya, neden bir kadın Shakespeare yok? Madem kadınlar da erkekler de eşit, ki geçen bu gözler Google'da şunu gördü. Erkek beyni kadın beyninden 10 kat büyük mü diye kocaman bir başlık. Madem beynimiz de 10 kat küçük değil, söyleyin kadınların arasından neden bir Shakespeare çıkmadı bakalım. Şimdi sene 1500'lere gidiyoruz. Hazır mısınız? Farz edelim ki Shakespeare'in Judith adında olağanüstü yetenekli bir kız kardeşi olsun. Bu isimle gerçekten bir kızı var bu arada. Hatta bu hayali kız kardeş Shakespeare'le tıpatıp aynı yeteneklere sahip olsun. Sizce Judith'in o dönemde başarılı olmak için ne kadar şansı vardı? Çıkıp da sahneleri kasıp kavurabilir miydi? Shakespeare'in kendisi büyük ihtimalle okula gitmişti. Annesine zaten yüklü bir miras kalmış. Muhtemelen Latince'nin yanı sıra dil bilgisi, mantık dersleri almıştı. Tiyatroya düşkün, kısa sürede başarılı bir oyuncu olmuş. Herkesle tanışıyor, herkesi tanıyor. Sahnede sanatını icra edebiliyor. Kaldı ki kraliçenin sarayına bile girebiliyor. Ve diyelim ki bu yetenekli kız kardeş Judith de bir o kadar macera perest, bir o kadar hayal gücü geniş, dünyayı görmeye çok hevesli. Ama bakın Judith okula gönderilmiyor. Dil bilgisi öğrenme, mantık öğrenme şansı olmuyor. Ara sıra eline belki abisinin kitaplarından biri geçiyor, birkaç sayfa okuyor. Ama sonra anne babası gelip ona çorapları yamamasını söylüyor, yemeği karıştırmasını söylüyor. Öyle kitaptır, gazetedir okuyup hayallere dalmamasını söylüyor. Bu sırada tabii herkesten gizli gizli köşelerde hikayeler karalıyor Judith ama ailesinin ona bir sürprizi var. Judith'i evlendirmeye karar veriyorlar. Neden? Çünkü onun için en güzel gelecek bu. Napolyon da demiş ya zamanında, kadınlar çocuk üreten birer makineden başka bir şey değildir. Evet, gerçek hayatta Judith diye bir kız kardeş yok ama Shakespeare kadar yetenekli, aynı çevreden hatta aynı aileden bir kadın çıksaydı ne yaşardın? Ne olurdu? 3 aşağı 5 yukarı öyle bir şeyler olurdu diye anlatıyor Virginia Woolf. Kendine ait bir oda kitabında. Kitabı öneriyorum diyemedim çünkü biraz Cem Yılmaz diye biri var, muhakkak öneririm demeye benzeyecek. Ama daha önce okumadığımı, çok pişman olduğum kitaplardan biri oldu. Bir de gelir gider kapağına o kadar gözüm takılırdı ki, kendine ait bir oda, kendine ait bir oda, ne demek acaba kendine ait bir oda diye. Ve anladım ki aslında yaşasın evde benim de bir odam var gibi değil de daha çok ekonomik gücün bir simgesi. Çünkü kendime ait bir odam var demek aslında gece gündüz kendime adadığım çocuğa tek başıma bakmıyorum demek. Benim de kendime ait bir zamanım var demek. Hatta şu neden bir kadın Shakespeare yok diye soranlara Woolf tane tane şöyle açıklıyor kitabında. Bir defa kadınlar yazmak için kendine ait bir odadan mahrumdu. Faturalarını ödeyebilmek için kazanabilecekleri paradan mahrumdu. İş hayatında olmaktan mahrumdu. Evi süpürmek, çocuk büyütmek dışında harcayabilecekleri zamandan mahrumdu. Siz neden bahsediyorsunuz? Kadınlar işte ya Judith gibi evlendiriliyorlar ya da hayallerimin peşinden gideceğim diyenin de başına gelmeyen kalmıyor. İtalyan barok ressamı Artemisia Gentileschi illa ben ressam olacağım diye herkesin karşısında dimdik duruyor ve o babasının göz nuru, yetenekli ressam Artemisia başka bir ressamın yanına ressamlığı öğrenmesi için gidiyor ve orada başına ne geliyor biliyor musunuz? Akıl hocası öğretmeni tarafından tecavüze uğruyor ve hatta Rönesans'ın en meşhur tecavüz vakalarından bir tanesiymiş bu. Bu arada Woolf'un kendisi de 1928 yılında Cambridge'in kütüphanesine girmek istediğinde kadın olduğu gerekçesiyle içeri alınmamış biliyor musunuz? Hem de erkek kardeşleri paralı yatılı okullarda ve Cambridge Üniversitesi'nde okurken. Ne yazık ki o senelerde bile İngiltere'de kadınlar kütüphaneye ancak bir öğretim üyesinin eşliğinde ya da ellerinde bir tavsiye mektubuyla girebiliyorlarmış. Düşünebiliyor musunuz ya? Bize şimdi ne kadar uzak geliyor değil mi? Ama bu anlattıklarım sadece 100 yıl öncesinde yaşanıyor. Mesela Avrupa'nın ilk kadın öğrencisi ressam Anna Maria van Schurman Utrecht Üniversitesi'ne girmiş ama dersleri bir perdenin arkasından dinlemek zorundaymış. Neden? Çünkü erkek öğrencilerin dikkatini dağıtmaması için böyle bir önlem almışlar. Ve eskiden kadınların eğitim almasına nasıl bakılıyordu ben size şöyle anlatayım. Yale ve Princeton 1969 yılında karma eğitime geçiyor ve bunun şerefine de Harvard'ın öğrenci işleri dekanı çıkıp bir konuşma yapıyor. Böyle kadınlara yönelik güzel, motive edici sözler bekledim. Ama dekan ne demiş bir bakalım. Açıkçası ben iyi eğitim almış kadınların yakın gelecekte toplumumuza katkıda bulunmak konusunda sarsıcı adımlar atacaklarını düşünmüyorum. Bence evlenmeyi veya çocuk sahibi olmayı bırakmayacaklar. Eğer bunu yaparlarsa hali hazırdaki kadınlık görevlerinde başarısız olurlar. İşte bu ahval ve şerait içinde kadınlar için seslerini duyurabilmenin yolu, kitaplarını bastırabilmenin yolu bir zamanlar ne olmuş? Erkekleşmek olmuş. Başta bahsettiğim erkek mahlas yani erkek takma ismi kullanan kadın yazarlar vardı ya, işte kendi cinsiyetlerini, kendi kimliklerini bir yana bırakmak zorunda kalmışlar. Belki bu yazarlar yaşarken tanınmanın zaferini tadamadılar ama en azından bu şekilde okunma fırsatı bulduklarını düşünmüşler. O zaman hazırsanız o şaşıracağınız isimlere geçiyorum. İlk maddede aslında bir değil üç kişi var. Bronte kardeşler. Klasik kitap sevenler muhakkak okumuşlardır. İngiliz edebiyatının en önemli eserlerinden Uğultulu Tepelerin yazarı Emily Bronte, çok sayıda film, televizyon uyarlaması yapılan Jane Eyre'ın yazarı Charlotte Bronte ve Agnes Grey romanıyla bilinen Anne Bronte. Bir evden üç kız kardeşin yazar çıkması çok iyi bir detay. Bronte kardeşler 1800'lerin başında yaşamışlar. Üçü de erkek ismi kullanmış. Hatta bu takma isimlerin baş harfleri gerçek isimlerinin baş harfleriyle birebir aynı. Şöyle ki Charlotte'ı o zamanlar Currer Bell, Emily'yi Alice Bell, Anne'i de Acton Bell olarak biliyorlardı. Charlotte Bronte demiş ki kadın yazarlara karşı ön yargılı olunduğuna dair bir izlenimimiz vardı. O yüzden kendimizi kadın olarak tanıtmak istemedik ki bizim için bir sürpriz değil. Ama Jane Eyre romanında yazdıkları benim çok dikkatimi çekmişti. O yüzden okumak istiyorum. Kadınların genelde çok sakin olmaları beklenir ama erkekler gibi kadınlar da hissederler. Erkek kardeşleri gibi onlar da yeteneklerini geliştirmek, bir uygulama alanı bulmak isterler. Ve daha çok ayrıcalığa sahip insan kardeşleri onlardan kendilerini muhallebi yapıp çorap örmeye, piyano çalıp çanta işlemeye vermelerini istemekle tutucu davranırlar. Sanki kurgu yazıyor gibi değil de kendi günlüğüne yazıyormuş gibi hissettim ben. O yüzden paylaşmak istedim. İkinci isme geçiyorum. Ben bu ismi duyunca şok oldum. George Eliot aslında kadın bir yazarmış. Gerçek adı da Mary Ann Evans'mış. O da bir kadın olduğu için ciddiye alınmamaktan korkmuş. Peki George adı nereden geliyor? Bunun arkasında başka bir hikaye var. Mary Ann'in hayatımın aşkı diye tanımladığı George Lewis evli bir erkekmiş. Evli bir erkekle yaşayan, evlenmemiş bir kadın olduğu için kendisini bir skandaldan korumak istemiş. George adını da sevgilisinden aldığı söyleniyor. Hatta ünlü High Margate mezarlığında da yan yana gömülmüşler. Üçüncü isim için size ipucu vereceğim. Küçük kadınları biliyor musunuz? Böyle dönem kostümleri, vintage kıyafetler seviyorsanız filmi ayrı seveceksiniz. Ki 2019 uyarlaması Oscar'da en iyi kostüm ödülünü kazandı. İşte Küçük Kadınların yazarı Louisa May Alcott çoğu kitabında A.M. Barnard olarak mahlas kullanmış. 4. Şimdi biraz günümüze doğru gelelim. Bu devirde böyle şeyler mi kaldı derseniz maalesef, hatta hepimizin gözü önünde belki hiç bu açıdan bakmadığımız bir isim geliyor. Dünyanın yaşayan en popüler yazarlarından, Harry Potter serisinin yazarından bahsediyorum. Joanne Rowling. Rowling'in yayıncıları, eğer yazarın kadın olduğu bilinirse hedef kitle de özellikle genç erkekler, hedef kitle tarafından pek okunmayabileceğini söylemişler. Tabii tam olarak erkek ismi kullanmıyor aslında ama sadece baş harfleri kullanarak adını cinsiyetsizleştirmiş. Hatta şöyle bir bilgi, yazarın tam adı Joanne Rowling. Yani o J.K. Rowling'deki K harfi için karşılık gelecek bir ismi bile yok aslında. Hani Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi'nin yazarı J.R.R. Tolkien var ya, işte ondan esinlenmiş ve bir ikinci K harfi daha eklemiş adını. Bu K harfi de büyük annesi Catelyn'den geliyormuş. Ama ben bütün bunların ötesinde Joanne Rowling ile ilgili bir parantez açmak istiyorum buraya. Bir kitapta kendi hayatında anlattıklarını okumuştum. Diyordu ki, mezun olmamın üstünden 7 yıl geçmişti ve ben müthiş derecede başarısızdım. Son derece kısa süren evliliğim yerle bir olmuştu. İşsizdim, yalnız bir anneydim ve sokağa düşmeden ne kadar olabiliyorsa işte ben o kadar fakirdim. Eğer bir şeylerde başarılı olabilseydim, çok istesem de kitap yazma konusunda mücadele etmezdim. Yani o azmi kendimde bulmazdım diyor. İşte ne kadar dipte hissettiyse kendini artık ve diyor ki, bundan sonra özgürdüm çünkü korktuğum ne varsa başıma gelmişti. Hani derler ya, en dipteyim zaten, daha düşebileceğim bir yer yok. Ama ben hala hayattaydım. İşte bilmiyorum yani, böyle hayatına dair bu ayrıntıları duyduktan sonra belki yazarlığı da ıskalamak istemedi. O güvendiği büyük hikayesini ıskalamak istemedi. Yani bunun için adımı cinsiyetsizleştirmem gerekiyorsa varsın olsun, yeter ki kendime ait hissettiğim yerde bari artık başarıyı bulayım dedi belki de. Bilemiyoruz. Ve iyi ki de yaratmış Harry Potter'ı. Ben her yeni kitabı çıktığında öyle bir aralıksız okuyordum. O kadar merak ediyordum ki, mesela tuvalete gideceğim diyelim, koridorda bile okumaya devam ediyordum. Tuvalet kapısına kadar götürüyordum kitabı. O yüzden bir kere annemden azar işitmiştim. Ve son olarak Türkiye'den hem de günümüzden bir örnekle geliyorum. Sayın Nihal Zeynep Yeğenobalı'yı maalesef 4 sene önce kaybetmişiz. Çok sayıda klasik, çok sayıda çağdaş edebiyatçının romanlarını, öykülerini Türkçe'ye çevirmiş. Belki evinizdeki kitapların arasında çeviri kısmında kendisinin adını görebilirsiniz. Nihal Hanım da o dönem tabii genç bir kadının cinsel içerikli, hatta cinsel çağrışımlı dahi bir roman kaleme alması hoş karşılanmayacağı için ve yayımlanması da aynı şekilde kolay olmayacağından Genç Kızlar adlı ilk romanını başka bir isimle yayınlatıyor. Hatta Amerikalı bir yazar gibi davranıyor. Takma ismi Vincent Ewing. Ama daha garip olanı, kitabın ilk sayfasını açıyorsunuz böyle. Yazar Vincent Ewing ve altında çeviriyi yapan kim olarak görünüyor? Tabii ki Nihal Zeynep Yeğenobalı. Bu kitabın giriş sayfasının fotoğrafını paylaşacağım sizinle Instagram'dan. Şimdi bu isimlerin dışında erkek mahlas kullanan daha pek çok isim var aslında ama bir de kimi kadınlarımız var ki onların isteği dışında eserleri erkeklere mal edilmiş. Kimi kadınları başarılarına rağmen tarihten silmeye çalışmışlar. Kimi de zaten o adımı kadın olduğu için hiç atamamış. Yani bazı kadınların adı yüzyıllarca gizli kalmış. İşte onların anısına, her birine tarihten birer örnek vermek istiyorum. Başta size bir tecavüz vakasından bahsetmiştim. Hatırladınız mı? Artemisia Gentileschi. Gentileschi'nin eserleri zamanında kendi babasına veya diğer erkek sanatçılara mal edilmiş. Neden? Gentileschi bu yaşadıklarından sonra, hele ki olay mahkemeye taşınmış, Agostino Tassi bir şekilde ceza almamış. Tanıdık geldi mi? Ama tabii Gentileschi iffetini kaybetmiş bir kadın olarak yaftalanmış. Bu sebeple de eserlerine bakarsanız göreceksiniz, yaşadığı tecavüzün intikamını bazen tablolarında almış. Mesela kadınları genellikle asil, güçlü, cesur olarak tasvir etmiş. Bazen şehvet suçlusu bir figürü tablosunda öldürmüş ve böylesine dramatik, böylesine tutkulu resimlerin bir kadının elinden çıkabileceğine inanmamışlar. Neyse ki en azından bugün bir sanat dahisi olarak tanınıyor. İzleri tarihten yok edilmek istenen bir kadına bakalım. Tarihteki ilk kadın Firavun Hatshepsut. O kadar başarılı olmuş ki hükümdarlığı tam 20 yıl sürmüş. Ancak ölümünden sonra izlerini tarihten silmek istemişler. Adını krallar listesinden çıkarmak istemişler. Heykellerini yok etmişler. Hakkındaki yazıtları tahrip etmişler. Hatshepsut da bu arada, firavunluk tabii hep erkeğe özgü bir ünvan olduğundan, o da bazen bir erkek gibi giyinmiş. Geleneği bozmamış, törenlerde takma sakal takmış ve adına o kadar çok anıt yapılmış ki tabii arkeologlar zamanında ortadan kaldırılan kanıtları sonradan bulup restore ediyorlar. Bugün New York Metropolitan Sanat Müzesi'nde Hatshepsut'un hem kadın hükümdar hem erkek kral hem de Sphinx olarak tasvir edildiği heykelleri yer alıyor ve kadınlık vazifelerini yerine getirmeye çalışırken yetenekleri konusunda adım atma cesareti bulamamış bir başka kadına geçiyorum. Savaş ve Barış, Anna Karenina, İnsan Neyle Yaşar, Tolstoy'u okumadıysanız bile adını hepimiz çok iyi biliyoruz. Tolstoy evlendiğinde eşi Sofya henüz 18 yaşında. Sofya da gayet kültürlü, yazma becerisine sahip bir kadın. Savaş ve Barış'ın çoğaltmasını yapmış, el yazmasını çocuklar yattıktan sonra baştan sona evde mum ışığında 7 kez kopyalayıp düzenlemiş. O mum ışığında bazen Tolstoy'un notlarını okumak için büyüteç gerekirmiş hatta. Ama ardında kendi yarattığı bir eser bırakamamış. Sadece düzenli olarak tuttuğu günlüklerini biliyoruz. Peki neden? Çünkü anne kimliğiyle evdeki gerekliliklerini yerine getirmeye çalışıyor. Evin tüm işleriyle beraber 13 çocuğun bakımıyla da Sofya ilgileniyormuş ve bu yüzden yeteneklerini bir kenara bırakmak durumunda kalmış. Virginia Woolf kitabında ondan şöyle bahsediyor. Hem bir servet hem 13 çocuk yapmak, bunu hiçbir insan kaldıramaz. Ve Sofya'nın biyografisinden de şunları söylediğini biliyoruz. Neredeyse 40 yıl boyunca bir dahiye hizmet ettim. Yüzlerce defa içimdeki entelektüel enerjinin fokurdayışını hissettim. Eğitim hasreti, müzik sevgisi, sanat sevgisi ve bu özlemi tekrar tekrar ezip boğdum. Herkes senin gibi değersiz bir kadın neden entelektüel ya da sanatsal bir hayata ihtiyaç duyar diye soruyor. Bu soruya sadece şöyle cevap verebilirim. Bilmiyorum ama bunu bir dahiye hizmet etmek için sonsuza kadar bastırmak büyük bir talihsizlik. Tabii bu yükler sadece 1900'lere ya da daha öncesine ait değil. Bir şey soracağım. Milenyuma girdiğinizde kaç yaşındaydınız? Nasıl hatırlıyorsunuz? Size neler çağrıştırıyor bilmiyorum ama ben 11 yaşındaydım. Bana çağrıştırdığı ilk şey, saçma gelecek ama, alüminyum folyo. Böyle o parlak uzay elbiselerinden mi, astronot kıyafetlerinden dolayı mı bilmiyorum ama milenyuma girmek çok büyük bir olaydı. Böyle her şey değişecek, Jetgillerdeki gibi bir hayata geçeceğiz gibi. Peki milenyum kadına neler getirdi? Maalesef hala bir kadının ölüm haberine üzülüyoruz. Hala kıyafetimizle yargılanıyoruz. Beden ölçülerimize göre değerlendiriliyoruz. Şaşırtıcı ama maalesef hala okula gönderilmeyen, hala mutfaktan çıkmaya layık görülmeyen ve hala kendine ait odası olmayan kadınlar var. Daha da beteri şiddete maruz kalan. Modern dünyanın bir diğer çağ dışı problemi başarısına bakılmadan iş yerinde yükselecekken hala engelle karşılaşan kadınlar var. Ki bunun çok canlı bir adı da var değil mi? Cam tavan. Terfi alırken, zam alırken, kariyerinde bir basamak daha ilerleyecekken bu camdan tavana çarpan birçok kadın var. Mesela kadından yönetici mi olur? Çocuğundan işine ne kadar zaman ayırabileceksin ki? Ya da kadın yönetici olsan çalışanlarına nasıl sözünü geçireceksin? Bu cümleler 21. yüzyılın cümleleri. Peki Türkiye bu konuda nerede bakalım? Ekonomist dergisinin 2018 yılı için paylaştığı cam tavan endeksine göre ki bu çalışmada 29 OECD ülkesini değerlendirmişler. Türkiye olarak yine bir şeylerde sondan dereceye girmeyi başarmışız. Güney Kore ve Japonya'dan sonra sondan 3. geliyoruz. Bu endeksi neye göre hesaplıyorlar peki? Yani tam olarak hangi konuda bu kadar gerideyiz derseniz kadınlar için iş gücüne katılıp katılmama, iş yerinde eşit muamele görme, ücretlendirme, üst yönetimde temsil gibi işte üst pozisyonlarda kadınlar ne kadar görev alıyorlar gibi konularda sınıfta kalıyoruz. Mülakatlarda garip sorularla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ben kendim bile başvurmadığım bir pozisyon için mülakata davet edilmiştim. Koskoca şirketin genel müdürü bizzat suratıma bakarak bir yıl içinde evlenme planım var mı, çocuk yapma planım var mı gibi arkadaşlarımın bile sormadığı bir soruyu dan diye sormuştu. Yine kadın olarak dünya genelinde aynı işi yapsak bile erkeklere göre daha az kazanabiliyoruz. Türkiye için bulabildiğim en güncel veriler şöyle. Bir defa hala kadınların iş gücüne katılma oranı oldukça düşük ki 2023 raporuna göre %36. Türkiye'de cinsiyete dayalı ücret farkı da Uluslararası Çalışma Örgütü ve Türkiye İstatistik Enstitüsü'nün 2020'de ortak hazırladığı rapora göre %15,6 olarak tespit edilmiş. Bu ne demek? Yani aynı işi yapan erkekler 100 lira alırken kadınlar 84,40 lira kazanıyorlar demek. Yani cinsiyetin hala bir konu olduğunu duysa bence Shakespeare'in hayali kız kardeşi Judith olmayan mezarında ters dönerdi. Peki günümüz kadınlarına, günümüz ebeveynlerine buradan ne ders çıkarmak düşüyor? Bir tane İngilizce baskılı tişört gördüm. Tişört kızlar için yapılmış. Üstünde de ben ödev yapmak için fazla güzelim. O yüzden onları abim yapıyor, yazıyor. İşte bu dilden uzak durmak gerekiyor. New York Times'ta yayınlanan bir makale var. Başlığı da "Söyle bana Google, oğlum bir dahi mi? Oğlum üstün yetenekli mi?" diye Google'a soran ebeveynlerin sayısı aynı şeyi kızları için soranların 2,5 katı. Ama "kızım şişman mı?" diye soranların sayısı da bu soruyu oğlu için soranların tam 2 katı. İşte mesela başarı hakkında, kariyerleri hakkında kızlarımızla nasıl konuşuyoruz? Oğullarımızla konuştuğumuz gibi mi yoksa farklı mı? Her şeyden önce bunları soralım kendimize. Toplumsal sınırlara takılsak da, yapamazsın dolu cümlelere maruz kalsak da yol göstermesi için bu ülkenin kadınlarına en güzel armağanı vermiş Ulu Önder Atatürk'ün sözlerini hatırlayalım. Bir toplum, bir millet, erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin? Bu bölüm benim dileğim her bir kadının okuması, her bir kadının kendine ait bir hayat yaratabilmesi. Virginia Woolf'un dediği gibi çalışalım, kendimize ait zaman yaratalım, kendi tarihimizi yazalım. O zaman tüm kadınlara Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.